Doğuş Grubu destekleriyle hazırlanan podcast serisine hoş geldiniz. Tarih, sanat, spor, müzik ve teknoloji gibi birçok dalda birbirinden farklı konuların ele alındığı Doğuş Grubu podcast serisinde alanında uzman konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler sizleri bekliyor.
Merhaba, Doğuş Grubu Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Seda Üretir. Türkiye'nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, tam 15 yıldır Türkiye'deki çeşitli konservatuvarların öğrencilerini bir araya getiriyor. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası bugüne kadar yurt içinde, yurt dışında onlarca konserle binlerce izleyiciye ulaştı. Bu süre içinde de neredeyse bine yakın çocuk sanatçı bu orkestra bünyesinde bir araya geldi. Biz de bu podcast serisinde Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan yolu geçmiş sanatçılarla buluşuyoruz ve onların hikayelerini dinliyoruz. Şimdi onlardan biri Deniz Su Polat konuğumuz ve Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın şefi ve genel müzik direktörü Profesör Rengim Gökmen de bizimle birlikte. Merhaba Rengim Gökmen, merhaba Deniz Su Polat.
Merhaba, iyi günler.
Hoş geldiniz söyleşimize. Deniz Su Polat'ı hemen tanıyalım. Bir viyola sanatçısı ve Salzburg'da eğitim aldı. Hala da devam ediyor o eğitime. Ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı. Tabii bu kadar üç cümle değil. Daha anlatacak çok şey var eminim. Merhaba Deniz Su tekrar. Eğitiminize geçmeden önce hemen nasıl bir çocukluk, nasıl bir aile ortamıydı sizinki diye sorsam ve oradan başlasak ne dersiniz?
Anlatayım hemen. Öncelikle merhaba herkese. Mutlu bir çocukluk geçirdiğimi söyleyebilirim. Ailemde hiç müzisyen yok. Babam da annem de serbest meslekte çalışıyorlardı. Benim müziğe başlamamı da ilkokul öğretmenim sayesinde, ilkokul öğretmenimin aileme yaptığı yönlendirmeler sayesinde müzik eğitimime başladım.
Rengim Hocam galiba şöyle oluyor. Sanata ve müziğe doğmuş çocuklar bir şekilde daha çabuk ve olağan süreçler içerisinde yönlendirebiliyorlar ama böyle bir ortamı olmamış çocuklar için de mutlaka o keşfi yapabilecek bir genellikle de öğretmen oluyor ortamda değil mi?
Evet, evet. Burada öğretmenlerimizin önemli rolü çocuklarımızın hayatında ortaya çıkıyor, daha da ortaya çıkıyor. Yalnız müzik öğretmenlerinin değil tabii, bütün öğretmenlerin, hatta her alanda çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi ilk ve orta öğretim çağlarında oluyor. Bu bakımdan da çoğu öğrencimiz öğretmenleri tarafından yönlendiriliyorlar ve Türk sanat yaşantısına kazandırılıyorlar. Bu çok önemli tabii. Özellikle küçük yaşta çocukların hangi alanlarda yetenekli oldukları ve ilgilerinin olduğu tabii her şeyden önemlisi ortaya çıkarılabilirse çok daha mutlu, çok daha başarılı bireyler yetiştirebiliriz toplum olarak diye düşünüyorum ben de.
Evet. Peki Deniz Su, öğretmeniniz gelmiş ve ailenizle konuşmuş. Sonra?
Yani aslında tam olarak önce ailemle konuşma gibi olmadı. Bizim böyle bir gösterimiz vardı. Ben orada başrol için seçilmiştim. Bunun üzerine gösterimizden sonra ailemle konuştu. Hani böyle bir profesyonel müzik yaşantısına adanabilir yeteneği var. Eğer siz de dilerseniz. Tabii ailem bu konuda hiç bilgisi yoktu. Hani ikisi de babam ODTÜ mezunu, annem Ankara Üniversitesi mezunu. Hani hiçbirinin tabii ki bir bilgisi yoktu. Onlar için de tamamen yeni bir alandı. Başta o yüzden direkt konservatuar eğitimine başlamadım. Normalde aslında o beni Bilkent Üniversitesi'nin direkt konservatuar bölümüne yönlendirmek istedi. Ama hani onlar da bilmediği için önce bir yarı zamanlı başlamak istedim. Erken müzik eğitiminde başladım. Orada piyano eğitimi alıyordum. Sonra artık bu yolda ilerlemek istediğime emin olunca 6. sınıftayken Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı sınavına girdim ve viyola bölümüne kabul edildim.
Ve 6. sınıf itibariyle konservatuar hayatınız da artık resmen başlamış oldu anladığım kadarıyla. Peki sonrasında nasıl devam etti akademik süreç?
Ondan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda viyola eğitimime Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyola sanatçısı Murat Cangal ile başladım. Liseyi bitirene kadar eğitimimi kendisiyle sürdürdüm. 2016 yılında Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde lisans eğitimimi dünyaca ünlü Hagen Quartet'in viyola sanatçısı Veronica Hagen ile başladım. Şu anda ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın en son açmış olduğu sınavı kazandım ve burada çalışıyorum. Aynı zamanda yüksek lisans eğitimime de devam ediyorum.
yüksek lisansı halen devam ediyorsunuz orada. Peki Salzburg'da geçen yıllar nasıl kaldı hafızanızda?
İnsan özlüyor yani, daha yeni dönmeme rağmen çok mutlu, güzel bir süreç geçirdiğimi söyleyebilirim.
Peki burada aklıma hep şu geliyor benim. Klasik müzik eğitiminde uluslararası kariyer yapabilmek çok önemli. O ilişkileri kurabilmek çok önemli. Tabii bu noktada da iyi bir dil bilgisi gerekiyor herhalde. Hangi dili konuşmak klasik müzik sanatçısına avantaj sağlar? Siz hangi dili konuşuyorsunuz?
Yani bu bir avantaj, tabii ki bir avantaj. Ama ben ilk buraya gelmeden Almanca kursuna gidiyordum Türkiye'de. Ama ilk geldiğimde hiçbir şey hani anlamıyordum. İnsan birazcık atıla atıla burada, özellikle ilk senede böyle biraz kendini hırpalaya hırpalaya öğreniyor bir şeyleri. Ondan sonrasında artık ikinci seneden itibaren tabii ki insan biraz daha rahatlıyor. Ama burası çok internasyonel bir okul olduğu için hani herkes İngilizce de konuşuyor. Almanca zaten konuşuluyor. Dolayısıyla hani dil konusunda bir problem fazla yaşamadım.
Sizin bir tavsiyeniz olur mu Rengin Hocam dil konusunda öğrencilere?
Evet, evet olur. Ben aslında şimdiye kadar Denisu'nun anlattıklarından, ki tabii ki biliyordum onun az çok yaşam öyküsünü, ama iki tane noktaya parmak basmak istiyorum. Birincisi, bizi dinleyen gençler şunu genellikle bilmeliler. Aslında bir yanlış kanı var. Bütün müzikçiler müzikçi aileden gelirler. Müzikçilerin çocukları müzikçi oluyorlar. Müzikçilerin çocukları Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı kazanıyorlar. Bu yanlış bir algı. Çoğu zaman böyle olduğu durumlar oluyor tabii. Ama Denisu örneğinde de gördüğümüz gibi onun kadar başarılı bir müzisyen, anne babası, ailesinde başka müzisyen olmamasına karşın olabiliyor, çıkabiliyor. Bu başka gençlerimize de çok güzel örnek olabilecek bir durum Denisu'nun konumu. İkinci konu da bu değinmiş olduğunuz dil konusu. Bir avantaj yaratıyor mu diye sordunuz. Bence avantaj yaratmıyor. Kesin gereklilik. Ben çünkü müzik uluslararası bir dil. Hangi alanda olursa olsun artık yabancı dilin ikinci bir kişilik olduğunu kabul ediyor bütün eğitimciler. Ve bunun gerekliliğini vurguluyorlar. Ancak müzikte uluslararası alanda iletişim kurabilmek, hatta ulusal alanda kalsam bile gençlerimiz ilerleyebilmek, yabancı literatürü okuyabilmek, iletişim kurabilmek, meslektaşlarıyla olabilmek, öğretmenlerinden daha çok şey öğrenebilmek açısından avantajın çok çok ötesinde gereklilik, kaçınılmazlık diye düşünüyorum yabancı dili öğrenmeyi. Tabii bu hangi dili öğreneceğiz diye sorduğumuz zaman öncelikle İngilizce literatür takip etmek bakımından çok önemli bir dil, her meslekte olduğu gibi. Ama müzikte hem Almanca, İtalyanca, Fransızca, Rusça hep önem kazanan diller. Yabancı dili muhakkak ki İngilizce ve hatta bu dillerden bir tanesini genç meslektaşlarımızın, genç yetenekli gençlerimizin öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Bunu muhakkak gerekli görüyorum.
Denisu, sizin gibi başarılı sanatçıların hayat öykülerinde fark ettiğim noktalardan biri de aldığı destekler, burslar. Bu noktada şunu öğrenmek istiyorum. Müzik eğitimi pahalı bir eğitim mi dünyada? Enstrümanlar örneğin pahalı mı? Bu destekler ve bursları almak zor mu?
Şimdi şöyle söyleyebilirim. İlk önce enstrüman konusundan başlayayım. Enstrümanın bir üst sınırı yok. Yani siz 1 milyon euroya da bir enstrüman bulabilirsiniz. Ve 5000 TL'ye de bir enstrüman bulabilirsiniz. Bu tamamen ne istediğinizle, nasıl bir kariyer belirlediğinizle alakalı. Çünkü yani 5000 TL'lik bir sazla tabii ki aldığınız performans, 5000 euroluk aldığınız bir sazla aldığınız performans aynı değil. Dolayısıyla evet, gerçekten hani iyi bir yere gelmek istiyorsanız iyi bir enstrümana tabii ki ihtiyacınız var. Burada sadece viola için konuşmuyorum, bu tüm enstrümanlar için böyle. Dolayısıyla evet, çok pahalı ve durumu olmayan insanlar için hakikaten zorlayıcı bir durum. Yurt dışında eğitim görmek ise ayrıca ekstra daha pahalı. Türkiye'de mesela Hacettepe Üniversitesi'ndeyken ben, okul bana viola vermişti ve lise sonuna kadar benim bir viola satın alma ihtiyacım olmadı. Eğer üniversiteye de burada devam etseydim aynı violayı evet kullanma hakkım olacaktı. Ama ben yurt dışında devam etmek istediğim için onu geri vermek durumunda kaldım okuluma. Dolayısıyla aslında bir enstrümanım yoktu ilk başta. Bu konuda bana hocam destek oldu buradaki, ama buradaki eğitimime gelmemde de yani burası için, özellikle Avusturya için öncelikle peşinat göstermeniz gerekiyor. Bu peşinat da günümüzün parasıyla 8 bin euro, yani yaklaşık 80 bin TL. Ve hani bunu bir anda verebilecek aile sayısı tabii ki çok az. Biz de veremedik. Ben de Ayhan Şahenk Vakfı'ndan ilk yılımda burs aldım. Sonraki ikinci yılımda da başka kurumlardan burs almaya devam ettim. Sonrasında zaten çalışmaya başladım üçüncü yılımdan itibaren.
Gerçekten ne kadar önemli öğrencilerin bu anlamda desteklenmesi ve bursları. Rengim Hocam, öyle değil mi?
Evet, gerçekten çok çok önemli. Devlet özellikle Türkiye'de çok uzun yıllar öğrencileri destekledi. Zaten mesela Ankara Devlet Konservatuarı bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. Şimdiki diğer çoğalan konservatuarlarımız da öyle. Maddi imkanları son derece sınırlı olan gençlerimizin de müzisyen olabilmesi, sanatçı olabilmesi, oyuncu, dansçı olabilmesinin önünü açan kurumdur Ankara Devlet Konservatuarı. Ama ben mesela tabii dünyanın en pahalı eğitimlerinden birisidir müzik eğitimi. Birincisi birebir öğretmenle 10-11 yıl size tahsis edilmiş bir öğretmen var. Bir tek koçla çalışıyorsunuz yani 10-11 sene. Bu çok maddiyatı yüksek, bedeli yüksek bir durum tabii. İkincisi, sevgili Deniz Sun'un söylediği gibi çalgılar. Çalgılar çok, özellikle yaylı çalgıları vurguladı tabii Deniz Sun. Yaylı çalgılarda söz ettiği gibi çok 1.000 liradan 1.000.000 dolara, hatta 3-5 milyon dolara kadar çalgılar var. Ve ne kadar iyi çalgınız varsa başarı şansınız o kadar yüksek bu uluslararası yarışmalarda. Nefesli çalgılarda bu aralık biraz daha daralıyor. Ama yine iyi çalgının fiyatı çok yüksek. Daha vasat çalgıların fiyatı daha düşük. Piyanolar mesela yine çok yok, çok yüksek. Bir konser piyanosu neredeyse bugün 500 bin eurolara varıyor. Bir fagot mesela son derece pahalı bir enstrümandır. O gördüğümüz basit zannettiğimiz fagot, iyi bir fagotun yani bugün maliyeti 200-300-400 bin liradan aşağı değil. Yine keza tahta nefesli çalgıların nispeten daha pahalı. Arp mesela son derece pahalı bir enstrüman. Gençlerin bunu bireysel olarak edinebilmesi son derece güç. Yurt dışında bunları destekleyen vakıflar var. Öğrencileri destekleyen, onlar sayesinde çalgı ediniyorlar ve nota ediniyorlar, araç gereçlerini ediniyorlar. Ülkemizde de bu destekleme son derece gelişmeye başladı özel sektör tarafından son dönemlerde. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda bizim çalan çocuklarımızdan birçoğu Doğuş grubunun, Ayhan Şahenk Vakfı'nın vermiş olduğu bursla yurt dışında eğitimlerini yaptılar. Bunun yanında birçok kuruluşun, birçok yapının gençlerimize destek sağladığını düşünüyorum. Ama bunun daha da artarak devam etmesini diliyorum.
Deniz Su, çok çalıştığınızı biliyorum, çok emek verdiğinizi biliyorum. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndasınız, Ankara'dasınız, ama örneğin biz bu kaydı oluşturabilmek için sizin uzaktan hala devam ettiğiniz derslerinizle ilgili bir aralığınızı bulmak zorunda kaldık. Çünkü yoğun bir programınız var gerçekten. Gidemeseniz de, uzakta olsanız çok çalışıyorsunuz. Bu herhalde, tahmin ediyorum, hep de böyleydi. Bu çok çalışmak herhalde büyük bir aşk ve tutku olduğu için içinizde size belki güç gelmiyor, ama böyle umudunuzun kırıldığı, vazgeçmeye meylettiğiniz zamanlar hiç oldu mu, merak ettim.
Bu bence tüm müzisyenlerin zaman zaman yaşadığı bir durum. Ben bunu yaşamayan olduğunu zannetmiyorum. Bazen bu öyle bir iş ki, hani 5 saat çalışıyorsunuz, küçücük bir pasajı, yani belki bir ölçülük bir yere 5 saat boyunca çalışıyorsunuz ve sonunda hala olmuyor. Ya yani insan öyle olunca artık böyle çok sıkıntı yaşadığımız dönemler hepimizin oluyor, ama bunlar normal. Yani zamanla 5 saat olur, 10 saat olur, 15 saat olur, bir hafta sonra ama olmaya başlar artık. Sonra bir konsere çıkarsınız, yine orası olmaz ve tekrar takarsınız. Hani bu birazcık fazla yazı yazıp kalması gibi olmadığı için tabii ki herkesin bence pes ettiği dönemler oluyordur. Ama dediğim gibi sonunda çok keyifli zamanlar ortaya çıkıyor.
O noktada galiba vazgeçmemek ve sebat etmek çok önemli sizin için. Bence belki de bilmiyorum Rengin Bey, siz ne düşünürsünüz? Bir müzisyen için sebat etmek önemli midir? Başka hangi karakter özelliklerine sahip olması gerekir iyi bir müzisyenin?
Çok doğru bir kelime kullandınız. Sabırlı olmak, yıkılmamak, hiçbir şekilde vazgeçmemek, çok dirençli olmak. Bir müzisyenin, bütün sanatçılar için de geçerli bu ama özellikle performans müzikçilerinin çok dirençli ve son derece disiplinli olmaları lazım. Her zaman zannedilir ki genellikle yetenekle yapılıyor. O yaylı çalgılarda tuşe üzerinde gördüğümüz zor atlamalar, iki ses, üç sesli çalışlar bir anda geliyor ve yetenekten, doğasından geliyor o çalgıcının zannedilir. Halbuki o bir akor dediğimiz üç sesli basışın arkasında günlerce, aylarca, hatta yıllarca çalışmalar vardır. Günde 8 saat, 10 saat, 7 saat normal bir performansıdır çalgısıyla geçiren müzikçilerin çalgısıyla geçirdiği. Bu bakımdan en doğru kelimelerden birisi sebat, sizin de kullandığınız gibi. Sabırla, yıkılmadan, hiçbir zaman moralini bozmadan hedefine doğru ilerlemek bir müzisyenin en önemli ilkesi olmalı.
Biraz da öyleyse en keyifli anlarından bahsedelim. Deniz Su, bir eseri az önce örnek verdiğiniz gibi, hani başaramadığınız bir eseri deneyip deneyip uğraşıp uğraşıp başardığınız an mı? Örneğin evde, odanızda veya konser sırasında ilk sahneye çıkıp ilk çalmaya başladığınız an mı? Alkışları duyduğunuz an mı? Böyle sizi en uçuran anlar neler müzikle ilgili?
Benim için evde tek başıma yaptığım müzik de tabii ki önemli ama en önemli olan insanların önünde insanlarla paylaşabildiğim müzik. Yani karşıda beni dinleyen ve bunu severek yapan insanlar olduğunu bilmek benim en mutlu olduğum an.
Peki konser öncesindeki duygular nasıl duygular?
Yani tabii ki küçük ufak heyecanlar oluyor her zaman. Bunun da hiç geçeceğini düşünmüyorum. İsterseniz 30 yaşında olun, isterseniz 40. Bunun bir önemi olduğunu düşünmüyorum. İlk sahneye çıktığınızda da aynı heyecanı duyuyorsunuz. Belki binincisinde de tabii ki azalıyor heyecan. Artık benim için daha çok tatlı bir heyecan. Ama tabii ki heyecan oluyor her zaman.
Bir de tabii orada sahnede bir orkestranın parçası sınız ve bu da herhalde insanın diğer hayatında, toplumsal hayatında da mutlaka başka katkıları oluyordur. Siz çocukluktan itibaren bu işi yapıyorsunuz. Mutlaka özgüveninize, işte az evvel söylediğiniz gibi heyecan kontrolünüze, işbirliğinin verdiği o yüksek empati gücüne herhalde hep sahne motivasyon kaynağı olmuştur diye düşünüyorum.
Evet.
Peki. Teşekkür ederim. Rengim Hocam, sizin son olarak eklemek istedikleriniz var mı?
Belki de konser heyecanına biraz değinmek lazım. Konser heyecanı bir performans sanatçısı için son derece normaldir. Olmalıdır da biraz. Konser heyecanını yitirdiğiniz zaman zaten sahnede o zevki de daha az tatmaya başlıyorsunuz. Büyük çalışmaların, büyük dirençlerin getirdiği noktada en büyük ödül o konser heyecanıyla birlikte sizin daha sonra seyircilerden almış olduğunuz beğeni alkışları olacaktır. Bu da sanatçının en güzel anlarıdır diye düşünüyorum.
Peki, o halde biraz viyolodan da konuşalım, enstrümanınızdan, enstrümanınızla olan ilişkinizden ve başka herhangi bir enstrümanı bir müzisyen düşünür mü? Sonrasında aklı kalır mı, onu da çalmak ister mi?
Viyola yaylı çalgılar ailesinin bir üyesi. Ben viyolanın sesini çok seviyorum. İnanılmaz güzel bir ses rengi var ve ses aralığı var. Benim hiç başka bir enstrümanda aklım kalmadı. Ama tabii ki bu soru kişiden kişiye göre değişir bence.
Viyolanın kemandan farklı özelliği nedir?
Kemana göre birazcık daha büyük ve sesi daha kalın.
Çok teşekkür ediyorum. Sanatçı ve müzisyen aileden olmasa da bir çocuğun müzik eğitimini aldığı zaman Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na girebileceğini deniz suyla öğrenmiş olduk. Öğrencilerin desteklenmesinin, bursların öneminden söz ettik. Çok çalışmaktan, vazgeçmemekten söz ettik. Teşekkür ediyorum sohbetiniz için Deniz Su
Biz
Polat, Rengim Gökmen.
de çok teşekkür ederiz.
Evet, biz de çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi.
Sağ olun.